Ayrım 29. Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 314. Ormanın daha da derinliklerinde hava fişekleri patladı yine. Sheng Chuyang tiz sesle aykırarak adamlarına iki yöne gitmelerini söyledi. Bir bölümü ağaca doğru koşacaktı. Diğerleri de patlamaların olduğu yere gideceklerdi. Born çömelerek ağacın oraları araştıran adamların ilerisine kaya parçaları attı. Bunun da etkisi görüldü.
Nal, şu Nor, bu Kaudiner.
Silahları ellerinde ilerlediler. Birkaçı otların çalıların arasına daldı. O sırada dördüncü ve sonuncu patlama da duyuldu. Fişekler çok daha uzakta olmakla birlikte sesler daha şiddetliydi. Uzun sürede etrafta yankılandı. Delta sadece birkaç dakikası olduğunu biliyordu. Adamlar neredeyse patlamış hava fişeklerini bulacaklardı. O zaman hepsi de kapıya koşacaktı. Born katili saçlarından yakalayıp ayağa kaldırdı ve itti. Yürü, şunu aklından çıkarma. Öğrendiğim bütün numaraları icat eden benim. Bu da aramızdaki yaş farkını etkisiz kılar. İstemediğim bir yöne bakacak olursan gözlerinin yerinde iki delik açılır. Yürü. Yukarıya çıkarlarken Born cebinden bir avuç mermi çıkarıp tabancasını doldurdu. Sonra şarjörü itti. Bu sesi duyan katil silahın henüz doldurulmakta olduğunu sanarak dönecek oldu. Ama kulağını sıyıran bir kurşun ona çok geç kalmış olduğunu anlattı. Born hafif ama sert bir sesle seni uyardım dedi. Kurşunu nerene yemek istersin? Alnının ortasına mı? Komando kulağını tutarak fısıldadı. Tanrım, o kasap haklıymış, sen delisin.
Yürümeyecek olursan sen de ölüsün, haydi çabuk ol.
Patikanın başına dikilen nöbetçinin cesedinin yanına gelince Born emretti, sağa git.
Nereye gideceğimi göremiyorum.
Orada bir patika var, ayakların fark edecektir, yürü.
Kuş cennetinin dar toprak yollarına girip çıkan Born silahını katilin sırtından ayırmıyordu. Koşarak gidiyorlardı. O anda David Webb ortaya çıkmıştı ve Delta müteşekkirdi. Webb iyi bir koşucuydu. Böyle koşmasının nedeni Medusa'dan önceki acı günlere dayanıyordu. David kanter içinde kalana dek her gün koşmuş ve vücudu sızlarken acılarını unutmaya çalışmıştı. O anda Jason Bourne kesik kesik soluyordu belki ama soluğu kesilen genç ve güçlü katilden daha rahattı. Silahla onu itti.
Bir oyun düşünüyorsan vazgeç binbaşı.
Koşan İngiliz güçlükle konuşabildi. Binbaşı mı?
Benim için okumuş olduğum bir kitapsın. Okuduklarım da midemi bulandırdı. Sen Danju'nun mezbahaya getirilmiş bir domuz gibi öldürülmesini seyrettin ve sırıttın alçak.
O ölmek istiyordu, beni öldürmek istiyordu.
Koşmaktan vazgeçersen seni öldüreceğim ama önce bıçakla kasıklarından başlayarak boğazına kadar yaracağım. Hem bunu ağır ağır yapacağım. Bu yüzden seni yaratan adamla birlikte gitmediğine pişman olacaksın.
Seçeneğim yok ki, beni nasıl olsa öldüreceksin.
Belki öldürmem, bunu düşün. Belki hayatını koruyorum.
Katil daha hızlı koşmaya başladı ve birlikte projektörlerin aydınlattığı kapının önündeki açıklığa çıktılar.
Born, arabaların oraya git dedi.
Ama sonra dur diye bağırdı.
Katili iterken birkaç kurşun sıktı. Projektörler parçalandı, etraf karanlığa gömüldü. Born silahı yine adamın sırtına dayadı. Katil afallamıştı. Born küçük elektrik fenerini çıkararak onun yüzüne tuttu. Her şey yolunda gidiyor binbaşı. Operasyon devam ediyor. Kımılda bakalım. Karanlık araba parkından geçerlerken katil sendeleyip yere devrildi. Jason ışığı ona çevirerek iki kurşun sıktı. Yere çarpıp seken kurşunlar komandonun başının üstünden geçti. Katil telaşla fırlayıp koştu. Born fısıldadı. Tel örgüye yaklaş. Çakıllı yere gelince şimdi yere yat ve emekle dedi. Usulca tabancanın şarjörünü çıkarıp cebinden aldığı kurşunları doldurdu. Şarjörü yerine soktu.
Belki attığım kurşunları saydın. Şimdi durumu biliyorsun, çabuk ol.
Katil Born'un tel örgüde açmış olduğu delikten öbür yana geçti. Born da çömelerek onu izledi. Komando onun çömeldiğini fark etmediği için birden dönerek ayağını kaldıracak oldu. O anda el fenerinin ışığında kafasına çevrilmiş tabancayı gördü.
Ben de senin gibi düşünürdüm. Haydi şimdi tel örgüye git. Kaldırmış olduğum kısmı yere indir, çabuk.
Katil dinleni yaptı.
Born, şimdi ellerini arkanda kavuştur ve önden yürü dedi. Şu ağaçların arasından geçeceksin. Fener ellerini aydınlatacak. Ellerini kımıldatırsan kurşunu yersin.
Karanlıkta kalan kapının önüne geldiler. Uzaktan bağırışmalar duyuluyor. Çinliler yaklaşıyordu.
Born, şu yolu izle dedi, koş.
3 dakika sonra da dur diye emretti. İlerideki yeşillikleri görüyor musun?
Soluk soluğa kalan katil güçlükle konuştu. Nerede?
Fenerimin aydınlattığı yere bak.
Onlar çam dalları.
Hemen onları kaldır. Komando dalları kaldırınca siyah Şangay araba ortaya çıktı. Sıra sırt çantasına gelmişti. Işığımı izle. Üstünde çentik olan ağacı gördün mü?
Evet.
Onun yarım metre kadar önünde toprakların gevşek olduğunu anlayacaksın. Orayı kaz, bir sırt çantası olacak.
Ayrıntılara çok dikkat ediyorsun.
Sen etmez misin? Somurtan katil cevap vermeden toprakları kazıp çantayı çıkardı. Kayışlarını sağ eliyle tutarak çantayı verecekmiş gibi yaklaştı ve birden Jason Bourne'un silahına doğru savurdu. Elini öfkeden bir kedinin pençesi gibi açarak saldırdı. Bourne bunu bekliyordu. Geri çekilip tabancayı katilin kafasına indirdi. Diziyle yere çöken adamın sırtına vurarak lambayı kendi dişlerinin arasına sıkıştırdı ve katilin sağ kolunu yakaladı. Onu tutup kaldırdı.
''Seni uyarmıştım ama sana gereksinmem var.''
Silahın namlusunu katilin koluna dayayıp tetiği çekti. Islığı andıran bir ses çıktı ve koldan kan fışkırdı.
''Katil tanrım!'' diye bağırdı.
Delta sakindi, kemik kırılmadı, sadece kasların parçalandı. Artık sağ kolunu kullanmayı düşünmezsin. Acımasını bilen bir insan olduğum için talihlisin. Çantada ilaç, gazlı bez ve sargı var, yaranı sar binbaşı. Sonra arabayı kullanacaksın. Ben de arkada oturup silahı kafana çevireceğim. Bir haritam var, yerinde olsam yanlış yerden sapmam.
Sadece 4 elektrik feneri olan 12 Çinli kapıya yaklaştı.
Veis Hemme, Joe Bu.
Mafan, Fang Kuang,
Yu Mao Bing,
Wei Fan.
12'si de bağırıyor ve beceriksizlik, hainlikten söz ederek birbirini suçluyordu. Nöbetçi kulübesine girmişler, elektriğin kesilmiş olduğunu, telefonun çalışmadığını anlamışlardı. Nöbetçi de ortalıkta yoktu. Kapı ise kalın zincirlerle bağlanmış, kapatılmıştı. Danju ile gelen sahte suçlu,
Biao, Kuang Bu Hai Zeil diye bağırdı.
Adamlarına fenerleri paylaşarak her yeri aramalarını emrediyordu. Daha sonra kalan adamlarla kapıya gelen Sheng Chu Yang'a durumu anlattılar. Tören kılıcını kınına sokmuş olan cellat yaklaşıp zincirlere baktı. Öfkeyle omurdandı.
''Yanılıyorsunuz. Bu zinciri suçluların içeride kalmasını isteyen bir adamımız takmadı. Bunu içeride kalıp zaman kaybetmemizi isteyen o namussuzlar düşünmüş.''
''Ama o kadar çok engel vardı ki.''
Sheng Chu Yang her şeyi planlamışlar dedi. O adamlar sağ kalmasını biliyorlar. Medusa denilen sabıkalılar örgütünde de sağ kalmasını başardılar. Her şeyi hesaplamışlar. Tel örgüyü tırmanıp aşmış ve öbür tarafa atlamışlar.
Biri yaklaştı olmaz efendim. Telin üstündeki kalın çeliklere elektrik veriliyor. Elektriğin kesildiğini de sanmıyorum. Çünkü şalter kulübenin gerisinde bir yere gömülüdür.
Sheng şimdi anlarız diye bağırdı. Birinin tele tırmanmasını istiyorum.
Etrafına bakındı. Geride iki kişi aralarında konuşuyorlardı. Olanları duymadıkları belliydi. Soldaki adama işaret etti.
Sen buraya gel ve tele tırman.
Genç asker koşarak tel örgüye gitti. Birbiriyle kesişen tellere tutunarak yukarıya çıktı. Üstteki kalın çeliklere el attı ve haykırdı.
Ayya!
Telden gözleri kamaştıran mavi beyaz ışıklar çıktı. Tırmanan asker yere düşüp kaldı. Üstüne tutulan ışıklar ölüyü aydınlattı.
Sheng tiz bir sesle kamyonu getirin, kamyonla teli parçalayın diye emretti.
İki adam telaşla koştu. Kısa süre sonra kamyonun güçlü motorunun sesi etrafta yankılandı. Ama kamyon biraz gidip durdu. Yanan lastiklerden dumanlar yükseliyordu.
Sheng Chuyang gitgide artan bir endişe ve öfkeyle baktı. Öbür arabaları getirin, hepsini tel örgüye sürün.
Öbür arabaların da işe yaramadığı anlaşıldı. Sheng Chu Yang büyük öfkeyle kılıcını çekerek kapıya saldırdı ve zincire vurmaya başladı. Bu boş, anlamsız bir çabaydı. Kılıcın çeliği kırıldı. 28. Bölüm. CIA ajanı Matthew Richards Victoria tepesinde arabayı durdurarak etrafında yüksek taş duvar olan ev dedi. Aldığımız bilgiye göre orası deniz piyadeleriyle doluymuş. Ben buradan ayrılayım. Seninle görülmem hiç iyi olmaz.
Peki, nereye gideceğini bilmiyormuşsun gibi arabayı sür. Ne zaman durup beni indireceğini sana söylerim. Bu arada seninle yine temasa geçeceğim. Yani içeride bir adamım olmalı. Sana günde birkaç kez telefon edip yemeğe çıkıp çıkmayacağımızı soracağım. Ya da Mumyalar Müzesi'ne gitmemizi önereceğim. Sen işim var dersen güvende olduğumu anlayacağım. Evet dersen yakalanmak üzere olduğumu anlayıp kaçacağım.
Nerede kaldığını bile bilmiyorum. Seni Granville ile Carnavon'un kesiştiği köşede almamı söyledin.
Bilmemen daha iyi.
Bu işte sizin büroya görev verecekler, yani sorumluluğu size yükleyeceklerdir. İngilizler bu konuda ısrar edeceklerdir. Washington işi alt üst ederse İngilizler tek başlarına bu durumu kabul etmeye yanaşmayacaklar. Zaten İngilizlerin buradaki durumları da çok nazik.
Yemin ederim ne dediğini anlayamıyorum Alex.
Daha da iyi. İçerideki adamım olmayı kabul ediyor musun?
Evet.
Evin bahçe kapısının önünden geçtiler. Conklin dönerek büyük demir kapıyı dikkatle inceledi. Burada dur, ben inip geri döneceğim. Bir tramvaya binerek bu civara geldiğimi, bir taksiyle de tepeye çıktığımı söyleyeceğim. Şoförün beni yanlış eve getirdiğini, aradığım yerin 200 metre aşağıda kaldığını öne süreceğim. Seni işe karıştırmayacağım. Nasıl, memnun musun Matt?
Sevincimden uçuyorum.
Sen git iyi bir uyku çek. İnsan yaşlandıkça uykuya daha fazla gereksinmesi oluyor.
Senin daima sarhoş gezdiğini söylediler. Bu doğru olmaz değil mi?
Conklin kuru bir sesle, sen sadece öğrenmeni istediğimiz şeyi duydun diye cevap verdi. Kapı birden açılınca Haviland hayretle başını kaldırdı. Yüzü kül gibi olan Edward McAllister telaşla içeriye girdi.
Conklin kapıda, seni görmek istiyor. Gerekirse bütün gece kapıda oturacağını söylüyor. Hava soğursa ısınmak için yolda bir ateş yakacakmış.
Elçi, adam sakatlanmış ama canlılığını yitirmemiş diye mırıldandı.
McAllister şakağını ovuşturdu. Bu hiç beklenmedik bir gelişme. Böyle bir yüzleşme için hazır değiliz.
Sanırım seçeneğimiz yok. Dışarıdaki yol kamu malı. Komşularımız telaşlanırlarsa ateşi söndürmek de itfaiyenin görevidir.
Bunu yapamaz sanırım.
Haviland onun sözünü kesti. Yok, yapar. Onu buraya al. Bu sadece beklenmedik değil, çok da olağanüstü bir gelişme. Conklin henüz olayları bir araya getirip bir sonuca varamamıştır. Yani saldırıya geçecek bir silahı yok henüz. Sadece bize bu işle ilgilendiğini bildiriyor. Bunu açıkça yapamaz. Böyle bir şeyin çok tehlikeli olduğunu bilir. Müsteşar telefona giderken itiraz etti. O kadınla konuşmuş olacak. Böylece her şeyi öğrenmiştir. Hayır, kadın bütün gerçeği bilmiyor ki.
Peki senin burada olduğunu nereden öğrenmiş?
Haviland acı acı güldü. Benim Hong Kong'da olduğumu duyması yeterli. Hem onunla konuştum, böylece durumu anlamıştır. Conklin yıllarca uzak doğuda çalışmış, çok yetenekli bir ajandır. Buralarda da birçok adamı vardır. Kendisi açıklayana kadar onun neden buraya geldiğini bilemeyeceğiz değil mi?
McAllister telefonu açtı, 3 numara çevirdi. Bay Conklin'i içeriye alın. Üstünde silah olup olmadığına bakın.
Ne?
Ne yaptı?
Hemen gelsin ve o işi de çabuk halledin.
Müsteşar telefonu kapatınca Haviland ne var diye sordu.
Conklin yolun karşısında bir ateş yakmış.
Alexander Conklin topallayarak içeriye girince Haviland kalkıp masasının arkasından çıktı ve elini uzattı. Bay Conklin, eliniz sizde kalsın sayın elçi. Mikropların bana bulaşmasını istemiyorum.
Anlıyorum. Öfke yüzünden nezaket unutuluyor demek.
Hayır, sadece bana bir şey bulaşmasını istemiyorum. Burada söyledikleri gibi siz kötü Joe'sunuz. Sizde tehlikeli bir şey var.
Ne olabilir acaba?
Ölüm.
Melodramı bırakın Bay Conklin. Daha uygun bir şey söyleyebilirsiniz.
Hayır, içtenlikle konuşuyorum. 20 dakika önce caddede 40 ya da 50 kurşunla biçilen bir kadın gördüm. Zavallı uçup apartmanının camlı kapısına yapıştı. Şoförü de arabada öldü. Her yer kan içinde kaldı.
Haviland'ın gözleri dehşetten büyümüştü. Ama CIA ajanını susturan McAllister'ın endişeden titreyen sesi oldu.
Bir kadın mı? O kadın mı?
Conklin bir kadın diye yineleyerek müsteşara döndü. Siz McAllister mısınız?
Evet.
Öyleyse sizin elinizi de sıkmayacağım. Kadının ikinizle de ilgisi vardı.
Müsteşar Webb'in karısı öldü mü diye bağırdı.
Hayır, ama kuşkumda yanılmadığımı açıkladığınız için teşekkür ederim.
Haviland içini çekti.
Tanrım, ölen Catherine Stables. İşte soruyu bilip bir pro kazandınız. İkinci kuşkumda da haklı olduğum ortaya çıktı. Yakında Kanada Başkonsolosu'yla yemek yiyecek misiniz? Orada olup ünlü elçi Haviland'ı iş başında görmek isterdim. Bizim gibi alt tabakadakiler böyle bir olaydan büyük dersler alabilirler.
Haviland, sus, Tanrı'nın cezası budala diye bağırarak masasının arkasına geçti. Koltuğuna çökerek gözlerini kapattı.
Conklin topallayarak yaklaştı. İşte tek yapmayacağım da bu. Bu işten siz sorumlusunuz. David'le Mary Webb'in başlarına gelenlerden sorumlu olduğunuz gibi.
Aman Tanrım, siz kendinizi ne sanıyorsunuz?
Sorumu yineliyorum, soylu namussuzlar. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz?
Havilland gözlerini aralayarak öne doğru eğildi. O anda duyduğu acının geçmesi için ölmeye razı olan yaşlı bir adama benziyordu. Ama bu gözlerde ayrıca büyük bir öfke vardı. Başkalarının seçemediği şeyleri gören ve bu yüzden büyük bir kin duyan birine aitti bu gözler. Catherine Staples'a büyük değer verdiğimi söylememin bir yararı olur mu? O da planımız için gerekliydi.
Evet. Ve o kadın bizimle işbirliği yaptığı için öldürüldü. Bunu istememiş ama düşününce başka seçeneği olmadığı kanısına varmıştı.
Yani o da bir kuklaydı ha?
Yok, üstün bir kafası olan çok deneyimli, değerli bir insandı. Karşılaştığımız durumu da anlıyordu. Onun ölümüne ne kadar üzüldüğümü bilemezsin.
Onun ölümüne mi yoksa kutsal operasyonunuzun iç yüzünün anlaşılmasına mı üzülüyorsunuz efendim?
Bunu söylemeye nasıl cesaret edersiniz?
Havilland yerinden kalkarak siyah ajanına baktı.
Hem sizin gibi birinin ahlak dersi vermeye kalkması için çok geç değil mi Bay Conklin? Düşündüğünüzü yapabilseydiniz bugün ne bir David Webb ne de Jason Bourne olabilecekti. Onun bu hale gelmesine siz neden oldunuz? Onu öldürmeyi planladınız ve az kalsın bu işi başaracaktınız.
Ben yanılgımın cezasını çektim. Tanrım, hem de nasıl çektim.
Hala bu yüzden suçluluk duymaktasınız. Yoksa şimdi Hong Kong'da olmazdınız.
Elçinin sesindeki soğukluk kayboldu.
Silahlarınızı indirin Bay Conklin, ben de öyle yapacağım. Catherine Staples durumu gerçekten anlamıştı. Onun ölümünün ne anlama geldiğini birlikte araştıralım.
İşe nereden başlayacağım konusunda küçük bir fikrim bile yok.
Bayan Staples'a her şeyi anlatmıştık. Durumu size de açıklayacağız. Beni dinlemeniz yerinde olacak.
Galiba beni dinlemiyordunuz Bay Havilland. Biri örgütünüze sızmış. Staples denilen kadın da bu yüzden öldürüldü. Biri onun tehlikeli şeyler bildiğini sandı. Buraya sızan bir köstebek kadını sizin yanınızda gördü. Bunun üzerine Staples'ın öldürülmesine karar verildi. Siz de kadının yanına bir koruyucu vermeden kente salıverdiniz.
Elçi onu süzdü. Öldürülmekten mi korkuyorsunuz?
Siyah ajanı daima diye cevap verdi. Bu arada başka birinin hayatını da düşünüyorum.
Web yüzünden korkmaktasınız demek.
Conklin yaşlı diplomata baktı. Hafif sesle inandıklarım doğruysa dedi. Delta için yapabileceğim bir şey yok. Yani kendisi benden kat kat ustadır. Ama o görü dönemezse benden ne isteyebileceğini de biliyorum. Mary'i koruyacağım. Bunu da sizi dinleyerek değil, sizinle savaşarak yapabileceğime inanıyorum.
Peki benimle nasıl savaşmayı düşünüyorsunuz?
Tek bildiğim şekilde savaşacağım. Pis ve kalleşçe. Washington'ın en karanlık köşelerine kadar bir haber yayılacak. Sizin bu kez çok ileri gittiğiniz, belki de çıldırdığınız ya da bunadığınız söylenecek. Mary'nin hikayesini dinledim. Mo Panov da bana yardım edecek. Bu arada Hong Kong'a gelmeden David'le son konuşan da benim. Bu işe ölen Kanadalı dışişleri görevlisini de katarsak çok ilginç bir hikaye olur.
Böylece bütün operasyonu tehlikeye atarsınız. Bu durumda bir tek emir verebilirim. Buradan sağ çıkamazsınız.
MacArthur içini çekti, aman tanrım. Conklin gözlerini Havilland'a dikti. Bundan daha büyük bir budalalık da yapamazsınız. Kime nasıl bir belge bıraktığımı bilmiyorsunuz. Belirli bir süre içinde haber vermezsem hangi bilgilerin basına sızdırılacağından da haberiniz yok. Elçi yine yerine oturdu.
Bu arada arkada bıraktığınız bir şey daha var Bay Conklin. Siyah'da siz alkolik olarak tanınıyorsunuz. Eski başarılarınızı ve yakında emekli olacağınızı düşünerek kimse size ilişmedi. Ama yine size sorumluluk isteyen bir iş de verilmedi. Bir haber sızdıracak olursanız kimse önem vermeyecektir. Bunun sakat, psikopat bir alkolin zırvası olduğunu düşüneceklerdir. Hele intihar da etmişseniz.
MacArthur dehşete kapılmıştı. Havilland!
Elçi sakin ol dostum diye mırıldandı. Bay Conklin'le ben bu işleri iyi biliriz. İkimiz de daha önce aynı tehlikeleri yaşadık.
Conklin hala ona bakıyordu. Arada bir fark var. Ben bu oyundan hiç zevk almadım.
Benim aldığımı mı sanıyorsunuz?
Telefon çalınca Havilland hemen uzanıp açtı.
Evet.
Bir süre dinledi.
Pek şaşırmadığımı anladınız binbaşı. Çünkü olayı biraz önce duydum. Hayır, polis değil. Tanışmanızı istediğim biri gelip anlattı. İki saat sonra desek uygun mu? Evet, şimdi o da bizlerden biri.
Conklin'e baktı.
Söylediklerine göre bizlerden çok üstünmüş. Dosyasındaki bilgiler de bunu doğruluyor. Evet, kendisine söylerim.
Ne? Ne dediniz?
Diplomatın kaşları çatıldı.
Kendilerini iyi gizlemişler. İki saat sonra.
Telefonu kapattı.
Conklin iki adamı şaşırttı. Adı Lin Wenzhou. Aha, altıdan. Belki de gizli servisten. Çinli. İngiltere'de eğitim görmüş. Bu bölgenin en iyi ajanı sayılıyor. Tek kusuru var. Kendisini gören hemen tanıyor.
Havlin doğruldu.
Bugünkü olay, o da sizi tanıyor. Sizi kutlamamı söyledi. Sizin olimpiyat şampiyonu hepsini geride bırakıp gözden kaybolmuş.
Adamınız çok zeki. Size benimle ilgili bir şey daha söyledi. Bunu öğrenebilir miyim?
Beni dinleyecek misiniz?
Yoksa buradan bir sandıkla ya da sandıklarda çıkarılacağım. Seçeneğin var mı?
Diplomat doğru diye cevap verdi. Bunu yapmak zorunda da kalabilirdim. Neyse, Macao'dan bir Tong üyesi Güney Çin Haber Ajansı'na telefon ederek cinayeti üstlenmiş ve sürücünün hedef olduğunu, kadının kazaya uğradığını söylemiş. Şoför İngiliz gizli servisindendi. İki hafta önce de Tong'un liderlerinden birini Wan Chai doklarında öldürmüştü. Bu bilgi doğru. Onu Catherine Stables'ı korumakla görevlendirmiştik.
Yalan, hedef kadındı. Sizin binbaşının da bunu bilmesi gerekir.
Kendisi gururlu bir Zong Guoren'dir. Çok da akıllıdır ve başarısızlığa gelemez. Sanırım araştırmaya çoktan başlamıştır. Oturun Bay Conklin. Konuşmamız gereken şeyler var.
Müsteşara baktı. Lee'nin adamlarının hepsini incelemeliyiz. Bizi bilen en fazla 10-12 kişi olmalı.
Ona yardım et. Lee senin arkadaşın.
Müsteşar doğru diyerek kalkıp çıktı. 29. ayrımın sonu. Sayfa 326.